9. ayrım, sayfa 166. Bir millet aynı şeyleri yüzyıllarca tekrarlarsa o sahada bir mükemmeliyete ulaşır. Üslup denilen şey de zaten bu mükemmeliyetin ifadesidir. Yüzlerce divan şairi yüzlerce yıl aynı vezinleri, aynı mazmunları, aynı kelimeleri döve döve mükemmel mısralar vücuda getirmişlerdir ki bunlar ancak aynı tekrar prensibinin mahsulü olan camiler, çeşmeler, halılar, besteler veya ince örf ve adetlerle mukayese olunabilir. Eski Türk medeniyetinin kendisine has güzel bir üslup yarattığına hiç şüphe yoktur. Bir Türk camiine, bir Türk halısını, bir klasik besteyi, bir Türk çinisini kolayca tanıyabilirsiniz. Her üslup gibi bu üslup da vücuda geldiği sosyal, ekonomik ve kültürel şartların mahsulüdür. Bu şartlar çoktan değişmiş, bundan dolayı eski medeniyetimize ait eserler gittikçe tarihi bir havaya bürünmeye başlamışlardır. Eskiden aktüel bir değeri olan, yaşanılan hayatın bir parçası gibi hissolunan pek çok şey bugün bizim için artık ancak ecdat yadigarı olarak bir mana taşıyor. Onların yıkılmaya terk edilmiş olması, yenilerinin yapılmaması da gösteriyor ki kendilerini yaratan ve besleyen kaynak yok olmuştur. Bugün yapacağımız şey onlardan en kıymetli olanlarını tamir veya restorasyon yoluyla kurtarmaktır. Bu bile onların öldüğünü göstermeye yeter. Çünkü canlı üslubun alameti odur ki baharda bütün ağaçların çiçek açmaları gibi durmadan yeni mahsuller verir. Eski Türkiye'de belki her gün bir çeşme yapılıyordu. Çünkü bu bir ihtiyaca tekabül ediyordu. Bugün su borular vasıtasıyla herkesin evine taşınıyor. Terkos çeşme sanatını öldürmüştür. Kilim ve halının yaşaması bugün de bir ihtiyacı karşılamalarındandır. Fakat aynı şekillerin tekrarlanması bu sahada da icat devrinin kapandığını gösterir. Üslup değişmeleri canlılığa, yaratıcılığa tekabül eder diyorduk. Acaba bizde sanatların muhtelif kollarında mükemmeliyete ulaşmış, yeni ve güzel ifade tarzları vücuda gelmiş midir? Bu soruya evet diye cevap veremeyiz. Yüzyıllar boyunca yavaş yavaş kemale ulaşan eski medeniyet tarzımız, Batı medeniyeti karşısında yıkıldıktan sonra kendimizi şurada burada güzel hatıraları kalan bir harabenin enkazı ortasında bulduk. Bugün hala aynı yıkıntının ortasında yaşıyoruz. Üçüncü Selim zamanından bugüne kadar nesiller boyu pek çok yenileşme denemesi yapılmıştır. Fakat bu denemeler henüz olgun şekiller haline gelememiştir. Bundan dolayı hiçbir sahada bir yeni Türk üslubundan bahsolunamaz. Biz bir geçiş devresindeyiz. Tarihten biliyoruz ki geçiş devrelerinin başlıca özelliği karışıklık ve düzensizliktir. Sanat ve mükemmeliyet deyince nizam ve ahenk anlaşılır. His ve düşünce hayatımıza, dilimize varıncaya kadar her şey son derece tehlikeli bir anarşi manzarası arz ediyor. Bu durum karşısında bazıları eski yaşayış tarzına, eski şekillere dönmeyi tavsiye ve arzu ediyorlar. Bu imkansızdır. Bizim bu hale gelmemiz eski medeniyet nizamımızın çökmüş olmasının bir neticesidir. Tarih dönüşü olmayan bir nehirdir. Bir daha Selçuklu ve Osmanlı devletlerini kimse kuramayacaktır. Bir daha ne bir Kanuni, ne bir Sinan yetişebilir, ne de bir Süleymaniye Camii yapılabilir. Biz bugün bambaşka hayat şartları içinde yaşıyoruz. Düşünce, duygu ve üslubumuzu ister istemez bu yeni şartlara uydurmak mecburiyetindeyiz. Bu karışıklık içinde rahatsız olduğumuza göre er geç kendimize uygun bir yeni düzen yaratacağız. Yeni Türk üslubu bu yeni düzenin ifadesi olacaktır. Sayfa 169 başlık dil davası. Türkiye'nin en mühim kültür davası hiç şüphesiz dil davasıdır. O bütün davaların başında gelir. Onu halletmedikçe kültürle alakalı diğer meseleleri halletmeye imkan yoktur. Çünkü düşünce ve duyguları nesilden nesile, insandan insana nakletme vasıtası olan dil, her türlü kültür faaliyetinin temelini teşkil eder. İnsanoğlu dil vasıtasıyla dile dayanarak düşünür, dil vasıtasıyla bilgi edinir, milli ve içtimai tesanüt dil ile olur. Bir milletin dilini bozdunuz mu, onun bütün kültür faaliyetini aksatmış, mazi ile olan alakalarını kesmiş, hali hazırda cereyan eden fikir hareketlerini tam bir karışıklık içine düşürmüş olursunuz. Dili alt üst edilmiş bir millet, kendisini yaşatan ananevi kıymetlerden mahrum kaldığı gibi, istikbalini yaratacak olan içtimai bir fikir nizamı da kuramaz. Böyle bir cemiyette vazı, derin ve ince bir ilim ve tefekkür hayatı doğamaz. Türkiye iyi niyet sahibi cahillerle, kötü niyetli kurnaz şarlatanların sürekli faaliyeti neticesi tam bir dil anarşisi içine düşmüştür. İlkokullardan üniversiteye kadar tesirini gösteren bu dil anarşisi bugün Türk marifini Türk marifini tehdit eden en mühim hastalıklardan biridir. Bunu apaçık olarak ortaya koymak mümkündür. İlkokullardan liseye, liseden üniversiteye gelen genç, hocalarının söylediğini, kitapların ve gazetelerin yazdığını büyük nispette anlayamıyor. Sebep, kullanılan ve yazılan dili bilmemesidir. İlkokulda, ortaokulda, lisede ona yaşayan dilden kelimeler öğretilmiyor. Türkçeye girmiş, yüzyıllarca, yıllardan beri edebi ve ilmi eserlerde kullanılan binlerce yabancı kelimeye karşı açılmış olan savaş ya açık veya gizli olarak devam ediyor. Birçok hocalar talebelerin bunları öğrenmesinden ise öğrenmemesini adeta teşvik ediyorlar. Onlar için değerli olan yalnız öz Türkçe kelimelerdir. Arapça, Farsça kelimeler bir gün nasıl olsa Türkçeden atılacaktır. Onları öğreterek devam ettirmek kendilerine göre dil inkılabına karşı bir ihanettir. Fakat böyle düşünenler Türk çocuklarını binlerce mefhumdan mahrum ediyorlar. Bunun neticesi olarak gençler bugün yazılan kitap ve makaleleri anlamıyorlar, ya okumaktan vazgeçiyorlar yahut da Öztürkçecilerin ağına düşüyorlar. Öztürkçeciler kendi tilcikleriyle onlara ne veriyorlar? Bunu dikkatle tetkik etmek lazımdır. İyi niyet sahibi, saf ve gafil Öztürkçeciler vardır ki onların hangi davaya hizmet ettiklerini görmek hiç de zor değildir. Hangi maksat ve gayeyle olursa olsun okullarda tesirini hala gösteren yabancı kelime düşmanlığı şu neticeyi doğurmuştur. Liseyi bitiren gençlerden çoğu kültür dilinde geçen basit kelimelerin manasını bilmiyor. İşte üzerinde durulacak en mühim kültür davalarımızdan biri. Nüvit Özdoğru'nun da çok enteresan ve faydalı Türkçemiz adlı kitabı gençlerin dil bilgisini, kültür derecelerini ölçen testler vardır. Bunlardan en basit olan birincisini sayfa 22'de üniversitenin birinci sınıfında okuyan 32 kişilik bir gruba tatbik ettim. Aldığım netice şudur. Lise mezunu olan bu 32 gençten 25'i Rint, 20'si Rehavet, 16'sı Menfez, 15'i Hassaten, 14'ü Batıl, 12'si Tesanüt, 9'u Sismograf, 8'i Belagat, 7'si Cidar, 6'sı Gaflet, Tavzih ve İşret, 4'ü Becaiş kelimelerinin manalarını bilmiyorlar. Bunlardan her biri bu kelimelere tam tersine veya asıl manadan çok uzak manalar veriyorlar. Üniversitede muhtelif fakülte ve bölümlerde okutulan kitaplarda kullanılan binlerce tabirden listeler yapılarak bu gençlerin liseden getirdikleri kelime dağarcığı kolaylıkla tahkik olunabilir. Elimdeki kat'i bir istatistik bulunmamakla beraber ben öyle sanıyorum ki bugünkü Türk liselerinden mezun olan talebenin %60 ila 70'i üniversitede okunulan kitapların dilini bilmez. Üniversitelerde okunulan kitapların randıman ve seviye düşüklüğünün sebebini bu vaka kolayca izah eder. Genç nesillerin konuşulan ve yazılan dili öğrenmeden ilim ve kültür sahasında başarı kazanmaları ve ilerlemeleri mümkün olmadığına göre buna derhal bir çare bulmak lazımdır. Bu çare bazılarının zannettiği gibi Türkçedeki bütün yabancı kelimeleri hemen ortadan kaldırarak yerine öz Türkçelerini koymak olamaz. Bu yol denenmiş ve muvaffak olmamıştır. Sistematik yani silme öz Türkçecilik sadece kağıt üzerinde kalan parlak bir hayalden ibarettir. Konuşulan ve yazılan dile yedire yedire Türkçe yeni kelimeler icadına ve karşılığı bulunan Türkçe kelimeyi yabancıya tercih etmek kaidesine kimsenin bir diyeceği yoktur. Fakat bugün bizim için bahis mevzu olan genç nesillerin hem maziye ait kıymetleri tanımaları hem de mevcut kültürü benimseyebilmeleridir. Bunun bir çaresini bulmazsak milli kültüre yabancı, bugünkü kültür seviyesine ulaşmaktan aciz nesiller yetiştirmiş oluruz ki bu Türk milleti için büyük bir tehlikedir. Öyleyse ne yapmak lazım? 1. Bugün Türkçe'de kullanılan bütün kelimeleri ister Türkçe ister yabancı olsun içine alan büyük bir lügat yapmak. 2. İlkokuldan üniversiteye kadar bunlardan bilinmesi lazım gelenleri tespit etmek. 3. Her sınıf seviyesinde bilinmesi gereken kelimeleri öğretmeye çalışmak. 4. Bunları öğrenmemiş olanları daha yüksek sınıflara bırakmamak. Türk okullarında dil bilgisi yıllardan beri ihmal edilmiştir. Dil öğrenimine dair yazılmış kitaplar son derece can sıkıcı ve eskidir. Bunları yazanların garplı metotlardan hiçbir haberi yoktur. Her sınıfın seviyesinde dili can sıkmadan cazip bir şekilde öğretmek mümkündür. Nüvit Özdoğru'nun Türkçemiz adlı kitabı bunu çok iyi öğretiyor. Ondan daha güzellerini yazmak, mesela her sınıf seviyesinde öğrenciye muhteva bakımından da tesir edecek metinlerden faydalanmak mümkündür. Yalnız Türkçe ve edebiyat derslerinde değil, her derste hocalar kelime bilgisine ehemmiyet vermelidirler. Çünkü her ders için kelime, düşünce ve mefhuma götüren bir vasıtadır. her derste ait kelimeler bilinmeden o dersin anlaşılması imkansızdır. İlkokuldan liselere kadar kuvvetli bir dil faaliyeti başlamadan önce şimdilik üniversitelerin kendi başlarının çaresine bakmaları lazımdır. Atatürk Üniversitesi bu bakımdan diğer üniversitelere önce olacak bir tedrisat yapıyor. Hangi fakülte ve bölüme girerse girsin talebeye ilk sömestr haftada 3 kredi saat Türkçe kompozisyon dersini mecburi kılıyor. Daha ilk deneme olmakla beraber şimdiden bunun büyük faydalar sağladığı görülmüştür. Küçük gruplara ayrılmış talebe her hafta bir kompozisyon yazıyor, sınıfta konuşuyor, münakaşa ediyor, konferans veriyor. Bu suretle hem dili kullanmasını hem de düşüncelerini iyi bir şekilde anlatmasını öğreniyor. Türkçe kompozisyon derslerinin teknik üniversitelerde dahil bütün üniversitelere mecburi ders olarak konulması çok yerinde bir hareket olacaktır. İlkokullardan üniversiteye kadar kültür dilini genç nesillere öğretme ve içlerine sindirme faaliyeti 30-35 seneden beri takip edilen yanlış dil siyasetinden doğan büyük eksiklikleri ve tehlikeyi önleyebilir. Bu işlerin tanzimi her şeyden önce marif vekaletine, talim ve terbiye heyetine aittir. İlkin meselenin ehemmiyetini bütün açıklığıyla ortaya koymak için selahiyet sahibi tarafsız bir heyet, ilkokul, lise ve üniversite gençlerinin dil bilgisi hakkında test usulüyle geniş bir araştırma yapmalı ve neticeyi umumi efkara arz etmelidir. Fecaat herkes tarafından iyice anlaşıldıktan sonra yine selahiyet sahibi heyet duruma göre tedbirler almalı, tekliflerde bulunmalıdır. Türkiye'de dil davasını bu çıkmaza sokmakla mühim rol oynamış olan Türk Dil Kurumu'na yeni bir ruh ve şekil vermek zamanı çoktan gelmiştir. Azaları arasında kıymetli şahsiyetler bulunan ve çok mahdut ilmi neşriyatı gerçekten faydalı olan bu müessesede Türk kültürünü ve dilini bilmeyen kimseler vardır. Onlar artık bu işi daha selahiyetle olanlara bırakmalı. Türk Dil Kurumu, Tarih Kurumu gibi tamamıyla ilmi bir müessese haline getirilmelidir. Öztürkçe davasını şairlere, edebiyatçılara yani hakiki yaratıcılara bırakmalıdır. Fransız Akademisi gibi Türk Dil Kurumu da ancak kültür diline mal olmuş kelimelere değer vermeli. Dil anarşisini teşvik eden değil, dilin nizamını muhafaza eden bir otorite haline gelmelidir. Şairler, muharrirler istedikleri kadar yeni kelime icat etsinler. Onları yaratıcılıkta tamamıyla serbest bırakmak doğrudur. Dil Kurumu büyük projektörleriyle bütün kültür sahasını tarayarak bunlardan millete mal olmuş, geniş bir kitle tarafından benimsenmiş olanları lügatına almalıdır. Bizim bir müessese tarafından muhafaza edilen bir altın dil ölçüsüne ihtiyacımız vardır. Sayfa 175, başlık Osmanlıca, Türkçe ve Öztürkçe. Gelişmesinde ve yayılmasında Türklerin de büyük payı olan Müslüman ortaçağ ilim ve felsefesi bu medeniyetin ana kaynağını teşkil eden Kur'an'ın Arapça olması dolayısıyla Arapça yazılmış ve yüzyıllar boyunca bütün İslam memleketlerinde medreselerde Arapça olarak tedris edilmiştir. Bunun yanı sıra Farsça kıymetli edebi eserlere sahip olduğu için hemen hemen kültürlü her Türk aydını tarafından okunmuş ve sevilmiştir. 9. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar Arapça ve Farsça kitaplar Türk aydınlarına eskiden kendi dillerinde bulunmayan düşünceleri ve duyguları öğretmiştir. İslamlaşmadan önceki Türk kültürü Budist ve Maniheist Uygurların Çince'den, Hintçe'den ve Tibetçe'den yaptıkları tercüme eserler müstesna, umumiyetle şifahiydi. İslam medeniyeti ise karşımıza kitabı bir medeniyet olarak çıkmıştır. Kitabi bir medeniyet olarak çıkmıştır. İçtimai planda Türkler nasıl göçebelikten yerleşikliğe geçmiş iseler, kültür bakımından da şifahi kültürden kitabi kültüre geçmişlerdir. Kitap düşünceleri hemen hemen hiç bozmadan saklayan ve ebedi olarak tekrarlayan bir plaktır. Kitap sadece zaman değil, mekanı da aşar. Bugün kütüphanelerdeki yazmaları incelerken Kaşgar'dan yazılan bir kitabı İstanbul'da, Kaşgar'da yazılan bir kitabı İstanbul'da, Endülüs'te kaleme alınan bir eseri Konya'da, keza Bağdat'ta vücuda gelmiş bir telifi Pakistan'da buluyoruz. İslam medeniyeti diğer büyük medeniyetler gibi bir kitap medeniyetidir. Bu medeniyeti geniş bir coğrafya üzerine yayan ve asırlarca devam ettiren amillerin başında kitap gelir. Mukaddes tanınan Kur'an hemen her gün tekrarlandığı gibi diğer eserlerde ortaçağ aydınları tarafından ezberlenircesine okunmuş, kılı kırk yararcasına şerh ve tefsir edilmiştir. Bin yıl Türklere kaynaklık eden bu kitapların dilinin Türk dili üzerine tesir etmemesi, mukaddes ve kıymetli bilinen mefhumlarını kelimeleriyle beraber tükenmez bir hazinenin altınları gibi dökmesi imkansızdı. Biz Osmanlıca denilen karışık dile bugünden bakıyoruz. Ortaçağ medeniyeti gözümüzde değerini kaybettiği için onun taşıyıcısı olan kelimeleri de ölmüş sanıyoruz. Evet, bugün o eski kitaplarla beraber onlar da ölmüştür. Fakat onlar bir zamanlar canlıydılar ve yukarıda belirtildiği üzere Türk aydınları için en yüksek, en derin, en güzel mefhumları ifade ediyorlardı. Osmanlıca hakkında hüküm verirken yeni bir medeniyet alemine giren ve onun içinde asırlarca yaşayan insanların duygu ve davranış tarzını benimsemek ve tasavvur etmek lazımdır. Bize Arapça ve Farsçayı zorla değil, seve seve ve binbir emek bahasına benimseten bu dillerin kendisi değil, onların arkasında bulunan ve o devirde yüksek bilinen medeniyet olmuştur. Osmanlıcanın arkasında bin yıl içinde yaşamış bir medeniyet alemi vardır. Türkçe'ye girmiş olan her yabancı kelime, atalarımızın kutsal bir değer verdikleri yüzlerce kitaptan aktarılmıştır. Bir gün Osmanlıca kendi medeniyet çerçevesi içinde ilmi olarak incelendiği zaman, her kelimenin ne vakit, kim tarafından, ne maksatla, hangi tesirler altında Türkçe'ye sokulduğunu öğrenebileceğiz. Şimdilik elimizden başka bir şey gelmediği için kötülemekle yetiniyoruz. Bin yıllık mazisini bilmek mutlaka Osmanlıcayı öğrenmek mecburiyetindendir. Bu mutlaka Osmanlıcayı yeniden diriltmek manasına gelmez. Latince, Yunanca veya eski Mısırcayı öğrenen batılı aydınlar bu dilleri, bu dillerle yazılmış eserleri bugün kullanmak için mi öğreniyorlar? Alen, modern olmak için insanlık tarihini kültür vasıtasıyla yeniden yaşamak lazım geldiğini söyler. Bir milletin gençleri de hali hazırın manasını anlamak için mazisini derinden bilmelidir. Bu eski eserler bize ne öğretecek diye soruyorlar. Bin yıl nasıl düşündüğümüzü, nasıl yaşadığımızı, nasıl hissettiğimizi. Bunu bilmek az şey midir? Bunu bilmeden bugünkü merhale nasıl anlaşılır ve değerlendirilir? Bir millet muhtelif medeniyet safhalarına aşağı aşağı ilerler, ileri bir medeniyet safhasını gerektiren ve aydınlatan daha önceki safhalardır. Orta Çağ İslam Türk medeniyetini tam manasıyla değerlendirmek için göçebe medeniyeti safhasını bilmek lazımdır. Oğuz Kağan Destanı ile Dede Korkut kitabını okuduktan sonra Yunus Emre veya Mevlana gibi yeni kıymetlerin getirdiklerini çok iyi anlarız. Biz yine dile dönerek Tanzimat'tan sonra Batı medeniyetine ait düşünce ve duyguların benimsenmesi ile lügat ve üslubun nasıl değiştiğini kısaca gözden geçirelim. Tanzimat nesli Batı medeniyetinin üstünlüğünü kavradıktan sonra Batı dilleriyle yazılmış kitapları okumaya, çevirmeye ve taklit etmeye başladı. Bunun neticesi olarak medrese ilim ve felsefesiyle Arap ve Fars edebiyatları değerini kaybetti ve zamanla eski kitaplar okunmaz hale geldi. Şimdi yeni mevzuları ve mefhumları anlatmak için yeni bir lügat teşkiline ihtiyaç vardı. Batı medeniyetinin en mühim hususiyetleri gerçeğe, tabiata, hayata, cemiyete, şahsiyet ve hürriyet değer vermesiydi. Üslup tetkikleri gösteriyor ki her mefhum bir mıknatıs gibi etrafına muayyen kelimeleri çeker. Günlük bir hadiseyi anlatırken dini bir lügat kullanamazsınız. Gerçeğe ehemmiyet veren bir yazar eşyanın ve insanların duygularla kavranılan hususiyetlerini belirtir. Bunun içinde gayesine en uygun kelimeleri arar. Konuya bakış, lügatı ve üslubu tayin eder. Tanzimattan sonra yazı dilinin değişmesinde en mühim amil konuların anlatılmak istenilen duygu ve düşüncelerin değişmesi olmuştur. Bilhassa demokrasi fikirlerin ve halka tesir eden iki yazı nevi, gazete ve tiyatro, kalabalığın anlayacağı bir dil vücuda gelmesini adeta zaruri kılmıştır. Milleti vatan fikriyle coşturmak isteyen Namık Kemal, piyeslerini nef'inin diliyle yazamazdı. Tanzimattan bugüne kadar Türk aydınlarına hakim olan ana fikir, halkı uyandırmak, halka yeni duygular ve düşünceler aşılamak olmuştur. Arada yalnız Servet-i Fünun nesli aristokrat bir edebiyat kurmuş, üslubunu da ona göre tanzim etmiştir. Kısaca söylemek gerekirse, tıpkı Osmanlıcanın teşekkülünde olduğu gibi, Tanzimat'tan sonraki yazı dilinin değişmesinde de en mühim amil, tarihi, içtimai ve medeni değişmedir. Türkçülük, Ziya Gökalp'in getirdiği halk kültürü fikriyle dil ve edebiyat sahasında büyük bir inkılap yapmıştır. Türkçeye gidişin arkasında bir ideoloji, bir hayat felsefesi, bir medeniyet
anlayışı vardır. Türkçüler, başta Ziya Gökalp, daha ikinci meşrutiyet devrinde bazı kimselerin ortaya attıkları öz Türkçecilik hareketini tasvip etmemişler, hatta ona karşı cephe almışlardır. Bunun sebebini Türkçülüğün sadece bir Türkçecilik, yani bir dil davası değil, maziyi, hali ve istikbali muayyen bir içtimai görüşe göre tefsir eden medeniyet anlayışında aramalıdır. Türkçüler dilde Servet-i Fünuncuların anlattıkları Şinasi'nin halkçılık fikrini inkişaf ettirmişlerdir. Medeniyet tarihinin ne olduğunu çok iyi bilen Ziya Gökalp, göçebelik devrinden İslami devre, İslami devirden hali hazıra geçen kıymetleri görmüş ve bunları muasır medeniyet ile terkip etmek istemiştir. Türkçülük mazinin inkarı değil, yeni bir gözle tefsiri ve tahlilidir. Ziya Gökalp bu anlayışa halk kültürünü, İslam felsefesini ve Batı sosyolojisini kendi şahsi kültürüne toplamak ve şerh etmek suretiyle varmıştır.